Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda ben Deniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda 28. ayeti kerimeye kadar gelmiştik Yasin suresinden. İnşallah bu haftada oradan devam edeceğiz ama onun öncesinde de kısaca geçtiğimiz haftaki programda ifade ettiğimiz hususlara böyle kısaca bir değinmiş olalım. Ardından da inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam, geçtiğimiz haftaki programımızda Yasin suresinden yine devam etmiştik ve Habibi Neccar'ın gelmesi, işte yaptıklarına karşılık sizden hiçbir ücret istemeyen ve bizzat kendileri de doğru yolda olan bu güzel insanlara uyun ifadeleri ve ardından gelen işte ben hiç ondan başka ilahlar edinebilir miyim? Çünkü Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve hiçbiri beni kurtarmaz. Kaldı ki başka ilahlar edinecek olursam o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine yuvarlanmış olurum gibi ifadelerin ve ibarelerin de geçtiği bu kıssayı kısaca bir hatırlayalım isterim. Ardından da kaldığımız yerden 28. ayet-i kerimeden devam edelim inşallah. Buyurun.
Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerimiz, işte Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'de musaflardaki yer aldığına göre ikinci sayfasında bir kıssa anlatıyor Rabbimiz. Bir karyeye, bir şehre, ki bu şehrin Antakya olduğu daha ziyade tefsirlerde söyleniyor, İki elçi gönderdiği, ardından üçüncü bir elçiyle onları desteklediğini Rabbimiz anlatıyor. Ve bu elçilerle bu şehir halkı arasında geçen mücadeleler, konuşmalar anlatılıyor. Anlaşılıyor ki bu şehir halkı bu peygamberlere veya elçilere, ki bu elçilerin Hazreti İsa'nın havarileri olduğu şeklinde de bir görüş var, İnanmıyorlar. Onlara eziyet ediyorlar, zorluk çıkarıyorlar. Fakat bu şehir halkından bir kimse, şehrin uzakça bir yerinde oturan bir kimse onlara iman ediyor. İşte bu iman eden kimsenin de Habibi Neccar olduğu, yani marangoz olan Habib isimli bir kimse olduğu yine tefsirlerde beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçmese de. Ve bu elçilere hem destek oluyor, yardımcı oluyor. Ancak elçilerin cezalandırılması, bu kavim tarafından onlara işkence edilmesine, aynı şekilde bu Habibi Neccar da maruz kalıyor. Cenab-ı Hak ayrıca bu kıssayı naklettikten sonra bize Habibi Neccar'ın kavmine nasihatlerini, onları hidayete, doğru yola getirebilmek için söylediği sözleri anlattıktan sonra bir işte ahiret sahnesi, cennete gir diye ona söylendiği zaman Habibi Neccar'ın keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını, bana İkramlarda bulunduğunu, benim ikrama mazhar olanlardan olduğumu, Rabbimin bana bu şekilde lütuflarda bulunduğunu kavmim de bilseydi diye böyle bir temennide bulunarak bulunduğu Rabbimiz tarafından bize arz ediliyor. Ardından kıssanın sonunda birkaç ayet-i kerime var. İşte biz en son dediğiniz gibi 28. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. İşte 28. ayet-i kerimede de Rabbimiz bu kıssayı bu şekilde bizlere haber verdikten sonra şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Biz ondan sonra, yani bu Habibi Neccar'dan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik, indirecek de değiliz manasına geliyor bu 28. ayet-i kerime. Tabii burada Allah Teala her şey için sebepler yaratmıştır. Özellikle başka surelerde daha önceki ümmetlerin durumlarıyla ilgili pek çok ayet-i kerimelerde bilgiler veriliyor. Bazı ümmetler peygamberlerini yalanlayan, peygamberlerine karşı gelen, Allah'ın emirlerine, dinine karşı gelen nice kavimler, üzerlerine taşlar savrulan bir kasırgayla, bazıları korkunç bir sesle, bir kısmı yerin dibine geçirilmek suretiyle, bir kısmı suda boğulmak suretiyle helak edildiğini Rabbimiz haber veriyor. Onun için ancak bu kavme gökten ordu indirilmediğini ve indirecek de olmadığını ifade ediyor ki, burada bir bakıma bu şehir halkı, eğer bu Antakya halkıysa o zaman, onların helak edilmelerini küçük görmek manasına geliyor. Yani onları helak etmek için bizim bir ordu indirmemize gerek yok manasına. Bir de peygamberimize belki burada bir iltifat var. Peygamberimiz zamanında daha önceki ümmetler bir meleğin sesiyle, bir meleğin kanadıyla helak edilirken, peygamberimize işte Bedir, Uhud gibi savaşlarda melekler, birçok melek nazil olarak indirilmiştir ki bu peygamberimize mahsus bir özelliktir. Yoksa bir melek onların hepsini, tamamını helak etmeye yeterlidir. Peygamberimizin şanının yüceliğine burada işaret var. Dolayısıyla burada peygamberimizin şanını yükseltmek, kadrini yükseltmek için, ona yardım ve destek için Allah birçok melek göndermiştir. Yoksa bir melek de kafidir.
Burada da yine sizin belirttiğiniz üzere hem Efendimizin şanını yüceltmeye dair bu ifadelerin üzerine, burada da hani böyle bir ordu indirecek de değildik yani, bu kadar halkı, belki bu olayı da burada da biraz daha küçümser bir ifade var gibi.
Evet, elbette. Yani bir melek bile, Cenab-ı Hak meleklere büyük güçler, kuvvetler vermiştir. Onların helakini temin etmek için bir meleği bile göndermesi yeterlidir. İşte onun için 29. ayette de bu ifade ediliyor zaten. Es-saidu billah, bismillah. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe idâhum hâmidûn. Onları helak eden korkunç bir sesten başka bir şey değildi. Yani bir sayha, bir tek sayha onların helak olması için yetti. Bir meleğin sayhası. Ki bu rivayet tefsirlerde beyan edildiğine göre Cebrail aleyhisselam onlara bir sayha vurdu ve o sayha ile onlar helak oluverdiler. Yani burada hamidun kelimesi var. Birdenbire sönüverdiler. Onların durumu bir böyle kuvvetli yanan, alevleri yükselen bir ateşe benzetiliyor. Nasıl o ateş efendim böyle üzerine su dökülünce birdenbire sönüverirse, efendim kül haline gelirse, böyle alevli bir ateş, işte onların durumu da, onların alevini söndürüverdik. Onlar da birdenbire o sayhayla birlikte birdenbire onların efendim harareti, ateşi, alevi kesiliverdi. Kül gibi oldukları, yani ölü olmalar, onların ölümü işte alevli bir ateşin sonunda kül haline gelmesine benzetilmiştir. Burada hamidun kelimesi var, noktalı hı ile. Hamidetin nar, bir ateşin alevi sakinleşip koru sönmediği zaman böyle denir. Bir de hemidet var, H harfiyle, güzel H ile. Hemidetin nar ise koru da söndüğü, tamamen artık sadece külü kaldığı, hiç koru bile kalmadığı zaman söylenir. Yani burada onlar helak olduktan sonra geriye cesetleri, işte yaşadıkları evler vesaire, harabeleri kaldığı için hamidun değil, hamidun kelimesi bu şekilde kullanıldığını söylüyor müfessirler. Tabii bu ne zaman oldu? Bu korkunç ses ne zaman oldu? Yine tefsirlerdeki açıklamalara göre bu Habibun Neccar, bu iman eden bu zat ve diğer elçiler bu kavim tarafından öldürülmesinin 3. gününde, öldürüldükten sonra 3. günde veya bazıları o öldürüldükleri günde de bu helakin meydana geldiğini söyleyen müfessirler de var. Ama netice itibariyle bir sayha ile, bir meleğin sayhası onlara yetmiş. Yani onlara ordular göndermeye ihtiyaç kalmamış.
Evet hocam, 30. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Burada da küfür ve inkarda inat ve ısrar eden kullara yazık olsun ibareleriyle, ifadeleriyle başlıyor. Estaizu billah. Ya hasreten alel ibad ma ye'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Ne yazık şu kullara, onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar. Evet.
Evet, yani işte Cenab-ı Hakk'ın bazı böyle kulları var ki celal tecellisi zuhur etmiş ki, yazıklar olsun, Cenab-ı Hakk'ın bu hitabına, kelamına muhatap olmak ne kadar büyük bir hasrettir, ne kadar büyük bir pişmanlıktır, insanın kendisine yazık etmesidir. Tabii burada hasret, pişmanlık nida ile, yani pişmanlığa adeta nida ediliyor. Hasret nedir? Elden çıkan bir şey için duyulan çok şiddetli gam ve pişmanlıktır. İşte ona nida edilmesi, yani aslında böyle bir şeye elden çıkılan, kaybedilen büyük bir nimet, bunun arkasında hasıl olan gam, pişmanlığa ya diye nida edilmesi, ya hasraten diye nida edilmesi, muhatabın zihninde bu halin, bu durumun insanın hasretini, hüznünü, gönlünün kavrulmasını gerektiren bir durum olduğunu ifade etmek, bu konuda işte muhatabı uyarmak, ikaz etmek gibi bir anlam taşıyor. Tabii bu insanlar kendilerine en başta zulmetmişler. Allah'ın elçilerine, peygamberlerine, Allah'ın dinine karşı geldikleri zaman Cenab-ı Hakk'a kimsenin bir fayda zarar vermesine imkan yok. Bir hadis-i şerifte de geçtiği üzere Allah Teala hakkında işte bütün diyor, hatta kutsi bir hadiste, sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, iyileriniz, kötülü, hepiniz kalbi en salih, en düzgün insan üzere olsanız, Allah'ın en salih kulu gibi olsa, bütün insanlar o şekilde olsa, bu Allah'ın yüceliğinden bir şey artırmaz. Tam tersine yine kutsi hadiste, aynı hadiste, sizin diyor öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, cinleriniz, hepiniz ala kalbi efceri raculin minküm, içinizdeki en günahkar, en facir, en kötü adamın kalbi üzere bile olsanız, bu da Allah'ın yüceliğinden, büyüklüğünden, azametinden hiçbir şey eksiltmez. Dolayısıyla insan yaptığı iyilik kendi lehinedir, yaptığı kötülük kendi aleyhinedir. Bu pişmanlık da bu kulların hakkındadır, bu kullar için geçerlidir. Bunların kendilerine karşı işlemiş oldukları suç ve cinayet, yaptıklarının cezası kendilerine aittir. Tabii o kadar büyük bir şeydir bu. Efendim, bu hasret mecaz olarak Allah tarafından yapılmış olması gibi bir anlamda vardır. Tabii Cenab-ı Hak kulunun elbette ibadetinden Cenab-ı Hakk'a bir fayda, isyanından bir zarar olmamakla birlikte bazı hadislerde de geçtiği üzere Cenab-ı Hak kulunun elbette istikamet üzere olmasından, tevbe etmesinden, kendisine yönelmesinden de razı oluyor, memnun oluyor. Nitekim yine bir hadis-i şerif aklımıza geliyor. Efendimiz bunu bir misalle anlatıyor. Bir bedevi işte devesiyle çölde giderken, ki çölün ortasında, belki en yakın yerleşim yeri, su, yiyecek bulunacak yer belki günlerce uzakta. İşte yoruluyor, efendim yatıyor, uyuyor. Bir uyanıyor ki devesi yok. Devesinin üzerinde suyu var, azığı var. Şimdi deve gitti ama deve gidince bunlar da gitti. Azığı da gitti, suyu da gitti. Dolayısıyla en yakın yerde, günlerce uzakta. Dolayısıyla deveyi bulamazsa Allah korusun ölüm muhakkak gibi. Tabii arıyor, o tepeye çıkıyor, bu tepeye çıkıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Bir türlü devenin izine, tozuna rastlayamıyor, deveyi bulamıyor. Bitap düşüp yine belki baygın bir vaziyette veya tekrar uykuya dalıyor. Tekrar bir de gözünü açıyor ki bakıyor ki deve başında. O arayıp bulamadığı, kendisini parçaladığı bulmak için deve uyandığında bir de bakıyor ki başında, üzerinde de suyu, azığı gelmiş. Adam o kadar çok seviniyor ki ters konuşmaya başlıyor. İşte diyor ki Allah'ım, senin gibi kul benim gibi Rab diye böyle söze başlıyor, duaya başlıyor. Yani tam ters konuşuyor, sevincinden ne diyeceğini bilemeyip. İşte Peygamberimiz diyor ki Lallahu efrahu diye hadiste, yani tekitle, işte bu kimsenin, bu anlattığı misaldeki kimsenin sevinmesinden Allah Teala daha çok kulunun tevbesi için sevinir. Tabii bu mecazi bir ifade ama demek ki Cenab-ı Hak kulunun tevbe etmesinden, istikametini düzeltmesinden, yanlış yollardan, günah yollarından vazgeçip yönünü, istikametini kendini yaratanına çevirmesinden de Cenab-ı Hak çok razı oluyor elbette, çok memnun oluyor. Onun için burada da tabii böyle bir ifadenin, yani bu şekilde hem kula isnat edilmesi hem de Cenab-ı Hakk'a, onun şanına tabii layık olacak şekilde ona isnat edilmesi de bazı müfessirlerce caiz görülmüş. Tabii yine burada bu kimselerin, işte yazıklar olsun o kullara, onlara bir peygamber gelmez ki, bir elçi, bir rasul gelmez ki, mutlaka illa da ne yaparlar? Onunla alay ederler, alay etmeye kalkışırlar. Burada aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de teselli ediliyor. Çünkü Efendimiz de en çok zorluklarla, hatta bir rivayette bana yapılan diyor eziyet hiçbir peygambere yapılmadı diye Efendimiz ifade ediyor. Tabii Efendimiz de teselli ediliyor. Yani bu konuda ey Habibim sen yalnız değilsin. Senden önce de ne kadar peygamber geldiyse onlarla alay ettiler, onlara eziyet ettiler, onlara işkence ettiler manasına peygamberimize de böyle bir teselli anlamı taşıdığı da açıktır. Şöyle bir rivayet de naklediliyor. Bu rivayet İhya'da herhalde geçen bir rivayet İhya Ulumiddin'den. Tabii bu insanlar nasıl ki dünyada peygamberlerle alay ettilerse, Kur'an-ı Kerim'le alay ettilerse, başka yerde de geçiyor işte biliyoruz peygamberler tarihinden ya da Efendimizin hayatıyla ilgili siyer kaynaklarından müminlerle alay ediyorlar. Namazla, diğer ibadetlerle vesaire nasıl alay ediyorlarsa Allah Teala'nın da kıyamet gününde onlara böyle bir bu alaylarına karşılık şöyle bir ceza vereceğine dair bir hadis, bir rivayet, İhya'da geçen bir rivayet bu. Dünyada insanlarla alay edenlere kıyamet günü cennet kapılarından bir kapı açılır. Onlara gelin gelin denir. Onlardan birisi efendim tabii dert ve tasayla olarak cennetin kapısına gelir gelmez kapı onun yüzüne kapatılır. Cenneti görünce tabii şevkle, iştiyakla o mahzun olan kimseler kapı açıldı diyerek koşarak gelirler ama tam kapıya geldikleri zaman kapı onların yüzüne kapatılır. Sonunda daha sonra yine kapı açılıp oraya davet edildiği halde kapıdan gireceğinden ümit kestiğinden dolayı bu çağrıya icabet etmeyinceye kadar böyle yapılmaya devam eder. Yani nasıl ki onlar dünyada alay ettilerdi, bir bakıma onlarla da onlara da böyle bir ceza verilerek, hani bir şey vardır, el ceza'u min cinsil amel, ceza veya verilecek karşılık yapılan amelin cinsindendir gibi, böyle de bir rivayet vardır İhya'da geçen. Onların alayına karşı onlarla adeta kıyamet gününde onlarla bu şekilde alay edilmiş olur bu rivayete göre.
Hocam 31. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah. Elem yarav kem ehlekna gablehum minel guruni ennehum ileyhim la yarci'un. Müşrikler görmüyorlar mı ki onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Burada üzerinde belki durmamız gereken birkaç ibarenin ardından anlamla alakalı yorumlara geçebiliriz hocam. Buyurun.
Evet, yani işte bu müşriklere tabii en önce hitap müşrikler olmuş oluyor. İşte peygamberimize karşı çıkan insanlara, kendilerinden önceki asırlarda yaşayanların, kendilerinden önce yaşayan kavimleri biz helak ettik de artık onlar geri dönmezler. Buradaki karn kelimesi, kurun, onun çoğulu aynı asırda yaşamış topluluk demek. Aynı yüzyılda, aynı asırda, aynı asırlarda, dönemde yaşayan topluluk demek. Tabii bir bakıma burada Kur'an-ı Kerim'in en başta ilk muhatapları olan müşrikleri ibret almaları ve şirkten, Allah'a ortak koşmaktan dönmeleri için geçmiş ümmetlerinin azabı onlara hatırlatılarak onlar tehdit edilmektedir. Eğer bu yanlış yolda devam ederseniz aynı azaba siz de düçar olabilirsiniz manasına. Tabii bu onlar işte bunları bilmiyorlar mı? Nice etrafta tabii Mekkeli müşrikler de ticari seferler dolayısıyla gerek Yemen tarafına gerek Şam tarafına seyahatler ediyorlardı. Arap Yarımadası'nda yer alan geçmiş ümmetlere ait kalıntıları vesaire biliyorlardı. İşte onların kendilerine dönmediklerini, artık onların efendim ebedi olarak dünyadan adlarının, sanlarının gittiği, sadece geriye harabelerinin kaldığını bilmiyorlar mı? Onların helak olduklarını bilmiyorlar mı? Bundan ders almalar lazım. Efendim onların kendilerine artık bir daha geri dönüşlerinin olmadığını elbette görüp biliyorlardı. Onun için siz de ibret alın ki ibretlik başkalarına ibret olacak bir duruma düşmeyin manasındadır. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'la ilgili şöyle bir şey nakledilir. Ne zaman bir harabeden böyle bir yıkıntı, harabe yerden geçse durur Selman-ı Farisi Hazretleri ahu figan edermiş ve o yerden geçip gidenleri hatırlar ve şöyle dermiş. İşte bu binaları dikenler, tabii artık harabe olmuş o yerler, bu meskenleri yapanlar neredeler? O köşkleri süslemeye gönül verdiler. Onlar köşkler yaptılar ama tabii bugün harabe halinde. Bu uğurda canlarını, mallarını kaybettiler. Onlara gönül bağladıklarında bu şeyler gül gibi açıldı ama sonra onların yaprakları döküldü ve kendiler de hak ile yeksan oldular, toprakta uya kaldılar, toprakla bir oldular gibi sözler söylediği naklediliyor. Yani dolayısıyla yeryüzünde olan bu halleri görüp ibret almayı da Kur'an-ı Kerim yine başka ayetlerde de Cenab-ı Hak bize tavsiye ediyor, söylüyor. Onun için bu şekilde bu Mekkelilere ikazda bulunuluyor ve önceki helak edilen kavimlerden, milletlerden bu şekilde peygamberlerle alay eden, onlara isyan eden, onlara zorluk çıkaran milletlerin helak edildiği ve onlardan ibret almaları gerektiği hususu onların şahsında tabii kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için bir ikaz, bir uyarı olarak karşımızda duruyor.
Evet. İnşallah şimdi de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocama ben bir soru yöneltmek istiyorum. Hocam en son 31. ayeti kerimedeydik. Tam onu bitirmeden önce burada ayette geçen ifadelere göre gidenlerin dönmeyeceği ve bunlar dönecek değillerdir gibi ifadeler var. Buradan reenkarnasyonla alakalı neler söyleyebiliriz? Naslarda geçen ifadelerle böyle bir tekrar geri dönüş mümkün mü? Bunun istisnası var mı? Neler diyebiliriz?
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii başka ayetler de var ama üzerinde durduğumuz bu 31. ayet-i kerimede onlar görmüyorlar mı ki? Onlardan önce nice kavimleri, nice asırları helak ettik. Ennehum ileyhim la yerciun. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Kendilerine gelmeyeceğini görmüyorlar mı? İşte bu ayetin öldükten sonra bazı insanların, en azından hepsi olmasa bile bazı iddialar var. Özellikle Şia'nın, belki gulatında olabilir. Bazı insanların kıyametten önce tekrar dünyaya döneceğini iddia edenlerin, ki bu doğu dinlerinde de bu reenkarnasyon dediğimiz böyle bir görüş vardır. Bu ayet bunu reddetmektedir. Yani bir daha dönüş yok. Dünya hayatı tek seferlik bir hayattır. Kimseye bir daha oraya dönüş yoktur. Belki İsa Aleyhisselam'la ilgili bir takım işte rivayetler var. Tekrar kıyametten önce döneceğine dair istisnai olarak, ama onun dışında insanların bir daha yeniden dünyaya dönmelerine imkan yok. Ki Kur'an-ı Kerim başka ayetlerde de bu hususa işaret var dediğimiz gibi, ama bu ayette aynı konuda bir delil olarak zikredilebilir. İşte ferci'na ne'mel salihan gibi, özellikle cehennemliklerin Allah Teala'ya bizi dünyaya bir daha dönder de salih amel işleyelim, işte iyi insanlar olalım gibi taleplerde bulundukları, fakat bunun reddedildiğine dair ayet-i kerimeler de var. Başka ayet-i kerimeler de var ama bu ayette aynı konuda bir delil olarak zikredilebilir. Bir daha dönüş olmadığını açıkça ifade ediyor. Demek ki bazı rafiziler, bazı Şiiler de efendim kıyametten önce Hazreti Ali'nin tekrar dünyaya geleceğini iddia ettiklerine dair bilgiler var. Mesela İbn Abbas'a da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'a da bu söylenince o şöyle bir cevap vermiş. O zaman demiş, biz ne kötü bir topluluğuz. Yani Hazreti Ali vefat ettikten sonra onun tabii başka hanımlarla da evlenmişti. Onun hanımlarıyla evlendik veya işte vefat eden insanların hanımlarıyla da evlenmek dinimizde caiz. Miraslarını taksim ettik. Yani geri dönecekse ne yapmış olduk? Biz yanlış işler yapmış olduk. Ama dinimizde böyle değil. Geri dönecekse bir insan bir bakıma diri demektir. Diri olan, hayatta olan bir insanın geride bıraktığı hanımıyla da evlenilemez, mirası taksim edilemez. Dolayısıyla bu dinin aslına, esasına da tamamen ters düşen bir husustur. İşte Rafizilerin, Şiilerin eğer varsa böyle bir iddiası, demek ki var ki kaynaklara yansımış. Belki bütün Şiiler aynı görüşte olmayabilir ama bu şekilde Hazreti Ali'nin veya Hazreti Hüseyin'in vesaire dünyaya tekrar geri geleceğini düşünen eden varsa, bu Kur'an-ı Kerim'in nasına uygun düşmemektedir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ve tabii Cenab-ı Hak bir sonraki ayette de, 32. ayette de, hepsi ve in kullu lemma cemiu'l ledeyna muhtarun, onların hepsi, yani gelmiş geçmiş bütün ümmetler, insanlar, cinler hepsi birlikte huzurumuzda, karşımızda toplanacaktır, hazır bulunacaklardır. Bu da kıyamet günü olacak elbette. Burada küllün kelimesi Onların hepsini şumulü ifade ediyor. Yani dışarıda hiç kimse kalmaksızın bütün insanlar, cinler, hatta mahlukatın da işte Nebe suresinin ammenin son tarafında ifade edildiği üzere onlar da mahlukat da Cenab-ı Hak huzurunda toplanacak. Tabii onların hesabı bir mükellefiyetten dolayı bir hesap değil. Onu da söylemek lazım. Yani hayvanlar sorumlu değil. Ama onlara yapılan şey bir mukabeleten haklarını alması gibi, yoksa mükellefiyetten dolayı değil. Dolayısıyla hepsi Allah-u Teala'nın istisnasız, hiçbiri dışarıda kalmaksızın cemi'ül ledeyna, burada bir de cemi kelimesinin gelmesi, onlar mahşer yerinin hepsini bir araya toplayacağını ifade ediyor. Küllün kelimesi ise kimsenin dışarıda kalmayacağını, hepsinin mahşerde toplanacağını ifade ediyor. İşte önceki ayette dünyaya bir daha dönüş olmadığını, helak olan veya işte vefat eden insanlar için artık bu dünya defterinin kapandığını beyan ettikten sonra herkesin mahşere döneceğini, istisnasız herkesin kıyamet günü mahşerde toplanacağını beyan etmektedir. Tabii ölen, şöyle bir şey var. Tabii mesela ölen bir kimse eğer hayat ölümle sona ermiş olsa, ölüm bir son olsa ve öldükten sonra yeniden dirilme, diriltilme, haşır yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanma, hesap, ceza, mükafat olmasaydı aslında ölüm bir rahatlık olabilirdi bir açıdan. Bir kurtuluş olabilirdi. Yani ölünce iş bitiyor, tamamlanıyor gibi ama ölüm bir son değil. Özellikle aslında burada yukarıdan beri anlatılan Habib-i Neccar kıssasında da, Sahibi Yasin kıssasında da anlatıldığı üzere bu dünyada yapılanların mutlaka karşılığı var. Kötülük yapanlar onun karşılığını, iyilik yapanlar, peygamberlere uyanlar, Habib-i Neccar'ın yaptığı gibi Allah yolunda gayret edenler ne yapacaklar? Mükafatlarını görecekler. Dolayısıyla dünyadaki bu şekilde helak edilip dünyadan silinmek, götürülmek bile bir son değil. Daha bir de bu işin ahiret tarafı var. Ahiret hesabı var. Onun için burada dikkat, bu hususa dikkat çekiliyor. Ölüm bir son değil. Ölüm yeni bir başlangıç. Ölenler yeniden diriltilecek. Hesap sorulacak. İşte müminse, muhlisse, salih, adil kimselerse ikrama erecekler. Ama kafir, münafık, riyakar, fasık, zalim, günahkar kimseler ise aşağılanacak, horlanacak. Hakkın huzuruna çıkacaklar. Onun için bugün pişman olmasalar bile o gün daha fazla pişman olacaklar. Belki bu dünyada da pişman olacaklar var. Ama esas pişmanlık, ebedi pişmanlık ahirette olacaktır. Allah'ın huzurunda kaybettiği, mahrum olduğu şeyleri görünce, nimetleri görünce, bir de düçar olduğu azap ile yüz yüze kalınca esas hasret, pişmanlık o zaman olacaktır. Tabii şöyle bir hususa da dikkat çekmek lazım. Allah bu ümmeti son ümmet kılmıştır. Ümmeti Muhammed'i, ümmeti merhumeyi, Allah'ın rahmetine ermiş olan bu ümmeti en sona bırakmıştır ki kendinden önce gelip geçen ümmetlerin hallerini görsünler ki Kur'an-ı Kerim'de de birçok geçmiş ümmetlerin durumlarından, hallerinden, iyi ve kötü örneklerden bize misaller veriliyor ki onlardan ders alalım, ibret alalım. Netice itibariyle geçmiş ümmetler bizim için bir ibret, bir ders olmuştur. Ama Allah bu ümmeti, başka bir ümmet gelmeyeceği için başkasına bir ibret, ders yapmamıştır. Tabii hem bu bir Allah'ın lütfudur, hem bir nimettir, hem de aynı zamanda dikkat etmemiz gereken bir ümmet, son ahir zaman ümmeti olarak efendim ona göre başkalarından ibret alıp istikamet üzere olmak, son peygambere ümmet olmanın kadrini, kıymetini bilmek bakımından ayrıca bize de bir sorumluluk yüklemektedir.
Evet, hocam buradan sonraki ayet-i kerimelerde, özellikle buraya kadar olan ayet-i kerimelerde geçtiği üzere Allah Teala'nın bütün bunları yapacak güce sahip olduğunu gösterircesine adeta kudret tecellileri, ilahi kudret akışları, ilahi kudret nişanelerine dair ibareler, ifadeler var. Estaizu billah, bismillah. Ve ayetun lehumul ardul meyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben fe minhu ye'kulun. Ölü toprak onlara Allah'ın sonsuz kudretini ve yeniden dirilişi ispatlayan muhteşem bir delildir. Şöyle ki, her bahar biz o toprağa hayat veriyor ve oradan canlıların yiyip beslendikleri çeşit çeşit ekinler, ürünler çıkarıyoruz. Değil mi hocam?
Evet, işte son ayette o kıssayla ilgili Habib-i Neccar kıssasının sonunda hepsini huzurumuzda toplayacağız, huzurumuzda hazır olacaklar buyurulduktan sonra, tabii Mekke müşrikleri de aslında Allah'ı inkar etmiyorlar ama putlara tapıyorlar. Putları Allah'a ortak yapıyorlar. Zaman zaman işte peygamberimiz iman etmediklerinde onların düçar olacağı azaba dair ayet-i kerimeler nazil oluyor. Bunun üzerine işte öldükten sonra dirilmeyi de inkar ediyorlar. Buna da peygamberimizi reddediyorlar işte efendim. Bunun üzerine işte Cenab-ı Hak misaller veriyor. Hem kudretinin misalleri var burada, hem de işte tekrar yeniden dirilmeye dair dünya hayatından da misaller verilmiş oluyor ki işte bunların birinin en başta gelenlerinden, burada zikredenlerinden birisi ve ayetul lahumul ardul meyte. Ölü toprak onlar için bir ayettir, bir delildir, bir işarettir. Tabii ölü toprak ile kastedilen kış geldiği zaman, hava soğuduğu zaman toprak adeta kuru, katı bir hale geliyor veya yağmur düşmediği zaman çatlıyor. O bitkilere, nebatata hayat veren toprak adeta ölü bir hale geliyor. Ancak ne yapıyor arkasından? Ahyaynaha. Biz onu dirilttik. Tabii toprağın dirilmesi neyledir? Suyladır, yağmurladır. Ki rahmet de denir yağmura. Allah'ın rahmeti olan yağmurladır. İşte o kışın adeta veya yağmursuz kalıp da çorak hale gelen, çatlayan toprak yağmuru görünce tekrar adeta dirilmiş olur. Ve ahrajna minha habben feminhu ye'kulun. Biz ondan bir tane çıkardık ki feminhu ye'kulun, işte ondan, bundan, bu taneden onlar ne yaparlar? Yerler. İşte Cenab-ı Hak bunu yeniden diriltilmeye, el-ba'thu ba'del mevt, öldükten sonra diriltilmeye dünya hayatından bir misal olarak bize Cenab-ı Hak önümüze koyuyor. Buradaki ahya, diriltmek, hayat vermek manasına geliyor. Adeta işte kuru toprak ölü gibi, yağmurla, suyla buluşan toprak ise yeniden dirilen, tekrar nebatata can vermeye vesile olan diri bir varlık gibi ayet-i kerimede ifade ediyor. İşte bahar mevsiminde biz o toprağa büyüme, gelişme, bitkilere can verme gücü verdik. O şekilde onu dirilttik. İşte yeniden dirilmek de bunun gibidir. İnsan ölüp kabre giriyor. Bedeni giriyor tabii netice itibariyle kabre, ama nasıl ki ölü toprağı Cenab-ı Hak vakti gelince yeniden canlandırıyorsa, aynı şekilde sizin dağılan, toprakta çürüyen, dağılan bedenlerinizde zamanı geldiği zaman yeniden diriltiriz ki ilk yaratılış, ikinci yaratılış için de aynı zamanda bir delildir. Başka ayetlerde bu da zikrediliyor. Siz netice itibariyle daha önce de yoktunuz. Cenab-ı Hak sizi annenizi vesile etti, babanızı vesile etti. Maddi vücudunuz işte belki her bir hücreniz bir yerde dağınıktı. Neticede sizi derledi, topladı, annenizi babanızı vesile etti, dünyaya getirdi. Nasıl yokken var oldunuz? Aynı şekilde Cenab-ı Hak bu şekilde nasıl ki toprağı öldükten sonra dirilttiyse sizi de diriltir manasına geliyor bu ayet-i kerime. Burada topraktan habben, taneyi çıkardık buyuruluyor. Hab kelimesi habbe, habbe kelimesinin çoğulu. Un olarak un yapılan efendim tane veya sıkılıp yağ edilen tohum manasına geliyor. Tabii burada kastedilen daha ziyade müfessirlerin ifadelerine göre buğday, pirinç, darı, arpa vesaire gibi hububat. Hububat da zaten hap aynı kökten geliyor yani. Evet. Dolayısıyla insanın en çok beslendiği, gıdasının esasını teşkil eden bu danelerdir. Bunlardır. Siz onlardan yersiniz. Bir bakıma sizin hayatınız da buna bağlı. Nasıl ki eğer toprak tamamen çorak olsa, hiç bitki vermese neyle besleneceksiniz? Veya insanın işte gıdası, bir nebati gıdalar var, bir de hayvani gıdalar var. Nebati gıdalar doğrudan topraktan. Hayvani gıdalar da netice itibariyle topraktan. Çünkü hayvanat da topraktan çıkan bitkilerle besleniyor. biz işte toprağı yeniden nasıl öldükten sonra dirilttik, ondan bitkiler çıktı. Hem doğrudan ya da diğer hayvani gıdalar vasıtasıyla dolaylı olarak siz ondan beslenirsiniz. Yani o olmasa sizin hayatınız da olmaz manasına burada özellikle buna vurgu yapılıyor. Ayrıca feminhu yekulun, yenilen şeylerden ondan yersiniz. Tabii daneye hasretmek için değil, yani bu hububata hasretmek için değil. Ama bu yenilen şeylerin çoğunun efendim bu hububattan olduğuna burada bir bakıma dikkat çekiliyor. İnsanların hayatı, düzeni, dünyanın düzeni biraz buna da bağlı. Yani hububat az olduğu zaman, bu topraktan çıkan mahsulat az olduğu zaman insanoğlunun hayatı, düzeni bozuluyor, sıkıntı, felaketler artmaya başlıyor. Onun için ekmeğe hürmet etmek, ki ekmek işte daneden, buğdaydan yapılan bir şey konusunda alimlerimiz, büyüklerimiz, ki bununla ilgili bazı rivayetlerde nakledilir, ekmeğe hürmet etmek, nimete saygı göstermek, çünkü o Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır, bir kullarına bir lütfudur. Onun için Şiratül İslam adlı eserde de öyle denilmiş, ekmeğe mümkün olduğu kadar çok değer vermek gerekir. Çünkü insanın yediği ekmeğin her lokmasında, diyor o eserde, 360 çalışanın, mübalağa ile belki, yani belki yüzlerce, binlerce insanın veya Cenab-ı Hakk'ın başka mahlukatının hizmeti var. Yani bir lokma ekmekte. Bunların diyor ilki, bu ekmeğin meydana gelmesine kadar geçirdiği o safhalarda Allah'ın rahmet hazinesinden inen yağmur. Yağmurla başlıyor iş. Cenab-ı Hak onu belli bir ölçüyle gönderir. İşte Mikail Aleyhisselam'ı vasıta eder. Diğer melekleri vasıta eder. O rahmet iner. Sonra bulutları melekler sürükler. Bulutlar buna vesile olur. İşte güneş ışığı ile vesile olur. O nebatat beslenir, büyür. Efendim, yeryüzündeki belki birçok canlının ona katkısı olur. O işte insanlar çalışırlar, ekerler, dikerler. Daha işte en sonda belki fırıncıya varıncaya kadar, işte fırıncı da emek verir, onu işte un yapılır, fırıncı onu pişirir vesaire, işte onun odunu, odunlu yakıtını neyse birisi getirir. Yani bir lokma ekmekte işte belki yüzlerce, binlerce insanın veya Allah'ın yarattığı mahlukun emeği var. Onun için ekmeği, nimeti küçük görmemek lazım manasına. Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri de bir beytinde öyle diyor. İşte bulut, rüzgar, ay, güneş, felek hep çalışmakta. Sakın eline geçen bir ekmeği yerken gaflet etmeyesin. Ekmeği gaflette yemeyesin. Bunların hepsi senin için avare olmuş, sana itaat ediyor. Bu güneş, ay, bu sayılan rüzgar, efendim bunca insan, hepsi senin için çalışıyor. Adeta sana itaat ediyor. Sen Allah'a minnet etmezsen insafa sığmaz yaptığın. Demek ki bu nimetleri, bunca mahlukatı senin rızkın için, senin salahın için, senin iyiliğin için adeta emrine amade kılan Allah'a minnet etmezsen, bu nimetin şükrünü yerine getirmeye gayret etmezsen, Rabbine itaat etmezsen bu insaf değil diye bu hususta efendim dikkat çekiyor. Onun için özellikle ekmeğe çok hürmet etmek lazım, nimetlere çok hürmet etmek lazım. Bizim kültürümüzde de bunun yansımaları var, akisleri var ama maalesef son zamanlarda bu işte dinimizden uzaklaştıkça, kültürümüzden, ananelerimizden uzaklaştıkça bunlardan mahrum oluyoruz. İşte ekmeğin israf edilmesi, çöpe atılması ne kadar acı bir durum yani. Allah'ın bu nimetlerine saygı gösterilmemesi. İşte büyüklerimiz demişler ki işte ekmeğin üzerine kapkacağı bile koymayı doğru görmemişler, nimettir diye. Efendim, ekmeğinin yüzünü veya içini yemek, kalanını atmak, ekmeği atmak çok büyük bir israf. Çok kötü görülmüş. Bunda işte ekmeği hafife almanın, nimeti hafife alma, o nimetin işte bizim önümüze kadar gelmesindeki hizmeti olan, gerek insanlardan gerek diğer mahlukattan hizmeti olanların hizmetini hafife alma gibi görülmüş. İşte bu nimeti, ekmeği hafife almanın pahalılık, kıtlık, fakirlik gibi şeylere insanı düçar edeceğine dair bilgiler verilmiş. Mesela bu eserlerden birisi Sühreverdi Hazreti Avarif'inde de buna benzer konulara işaret ediyor. Onun için nimetin kadrini bilmek, o nimeti bize lütfeden, o nimeti bizim önümüze getirene kadar nice insanları, meleklerini, diğer mahlukatı emrimize amade eden Rabbimizi asla unutmayıp nimetin arkasındaki münimi, nimeti vereni unutmamak ve ona şükretmek gerekiyor.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki programımıza da devam ederiz. Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin suresinin 28. ayeti kerimesinden başlayıp 34. ayeti kerimesine kadar geldik. Bu ayet-i kerimelerin tefsiriyle alakalı görüşleri hocamızdan dinlemiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da 34. ayet-i kerimeden devam etmiş olacağız. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.